Ayrım 17.
Neden sonra balık oltaya vurduğunda ilk balığı tuttuğu anki kadar heyecanlandı. Oltayı telaşla çekti. Koskocaman levrek ipin ucunda takla atıyor, kıvranıyor, kıracakmış gibi ipi geriyor, güneşe geldikçe renk renk kıvılcımlanıyor, bir parlıyor bir sönüyordu ipiltilerde. Gece yağmur yağıyor, deniz gümbürdüyordu. Azgın da bir fırtına yağmurla birlikte esiyor, ağaçların gıcırtıları bütün sesleri bastırıyordu. Yüzbaşı çoktan beri varlığından haberdar olmuş Vasili'yi izliyordu. Bu gecenin kurşun geçirmez karanlığında, hışım gibi yağan yağmurun altında bile, elinde gemici feneri iskelenin üstünde, çınarların altında dolaşıyor, Vasili'yi arıyordu. Gündüz de işi gücü bırakmış, sabahtan akşamlara kadar adayı, her çalının içine, her kovuğa, her çukura bakarak onu aramıştı. Yorulup bitap düşünceye kadar. Ürkek bir baykuş gibi de gözleri ardına kadar açılmış, korkuyla yüreğe bakıyordu. Kiminde tabancası elinde, bir taşın, bir ağaç gövdesinin, bir kütüğün, bir tümseyin, bir çalının arkasına, bir çukurun dibine saklanıp gözleri dört köşeyi araştırarak bekliyor. Vasili de bir yere gizleniyor, ondan gözlerini ayırmıyordu. Vasili biliyordu. Ürkekliğinden, her adım atışında kuşkuyla yöresine bakışından, kendisini ilk günden bu yana gördüğünü, aradığını artık biliyordu. Hep uzaktan karartısını görmüş, bu karartının gözüküp gitmesine bir anlam verememişti. Daha da ikircikliydi ya, son kez onu yakından görmüş, ona doğru koşmuştu. Eğer koyağın ucundaki sık kamışlığın, çalılıkların arasına hemen kaymamış olsaydı, karşı karşıya geleceklerdi. O gün bütün adayı akşamdan sabaha, sabahtan akşama kadar didik didik etmiş, kuş yuvalarına bakmış bir iz bulamamıştı. Adadan da hemen bir yere çıkmıyor, balık avından da çarçabuk geri dönüyordu. Sabah erkenden, daha ortalık alacakaranlıkken yataktan çıkıyor, tıraş bile olmuyor, çeşmede yüzünü 2-3 avuç suyla yıkıyor, kahvaltı etmeden adanın içine düşüyor. Cehennem gibi yüzüyle sıçan deliklerine bakıyor, kimseyi bulamadıkça da yüzü daha çok kararıyor. Bıyıkları, kırmızı sakalı düştükçe düşüyor, dudakları sünüyor. Öfkeden deli divane olduğunda da adayı böğürtlen teveklerine, kamış, ağaç, kara çalı köklerine takıla takıla, çukurlara düşe kalka, eli yüzü kan içinde kalarak bir uçtan öbür uca koşuyor, hızını alamıyor, dizlerine kadar da denizin içine yürüyordu. Vasili de onun adada kimseyi bulamayıp, öfkeden deliren hallerini, tavırlarını, cehenneme dönen yüzünü gördükçe kuduruyor, parmağını tetiğe basacakken içi boşalıyor, bütün bedenini bir titreme alıyordu. Nasıl oluyorsa, kimi günlerde de o adam, yüzbaşı, böyle günlerde de bu adam oluyor, değişiyor, yüzü ışıyor, dudaklarına mutlu bir gülümseme geliyor, yerleşiyor. Ortada durup her ağacı, her kuşu, her kelebeği, gözü neyi görüyorsa onu okşuyor. Vasili de tıpkı onun gibi, onunla birlikte mutluluğu yaşıyor. Onu öldürmeyi ertesi güne, yüzbaşının yüzünün cehenneme dönüştüğü ana saklıyordu. Bütün gece yüzbaşının zulümlerini, savaştaki kan içiciliğini kuruyor, kendisini o hale getiriyordu ki, yüzbaşı, babası, kardeşi bile olsa onu öldürebilecek, gözü dönmüş bir hale getiriyordu. Sabah olunca da, ya çözülüp bomboş kalıyor, tetiğe bir türlü basamıyor. Ya da, yüzü ışıyor, öylesine bir mutluluk içinde yüzüyordu ki, Vasili de onunla birlikte sevinçten taşıyordu. Belki bir hafta, 10 gün o adam, yüzbaşı adayı didik didik ettikten sonra, evleri teker teker aramaya başladı. Bütün evlere sırasıyla giriyor çıkıyor, içeriden elinde çıplak tabancasıyla çıkınca da yüzü azgınlaştıkça azgınlaşıyordu. Vasili, köşkün cehennemasındaki yatağını aldı mağaraya, kayığına götürdü. Kayığın içinde yatıp kalkmaya başladı. O her eve girip çıktıkça Vasili kuduruyor, yüzbaşının da başında bulunduğu askerlere, evleri yanıp yakılmış köylülere, kasabalılara, önüne gelen herkese yaptığı zulümler arttıkça artıyor, her geçen gün de onun cehennem yüzü biraz daha azgınlaşıyor, bakılmaz bir hal alıyordu. "Buldum!" diye bağırdı Vasili. "Bu iş tamam, varsın tetiğe basamasın parmağım, varsın çözülüp bomboş kalayım, onu uykuda öldürmeyeceğim ki. Kapıdan, bütün pencere altlarından ateş vereceğim. Hem de yıldız poyraz eserken. Yıldız poyraz eserken bu çam ev hemen alışır. Yalımlar birden her yanı sarmışken yüzbaşı uyanır. Başı kesilmiş tavuk gibi ortada dolanır durur. Ya pencereden atlarsa?" biraz düşündü. "Ben de onu vururum," dedi. "Tamam, Oldu bu iş. Artık rahattı. Her sabah gün ışımadan kalkıyor, peksimetlerini, tuzunu, kedisini alıyor, adanın arkasından hayırsıza kadar gidiyor, kolaylıkla yiyecekleri kadar balığı tutuyor, hayırsızın kumlu bir koyuna kayığını çekiyor, çalı çırpıyla ateş yakıp balıklarını pişirip yiyor, orada kuytu bir yerde bahar güneşine uzanıyor. Bu gece azgın bir yıldız poyraz, yıldız karayeli bekliyordu. Mağaranın kapısında ağzına kadar dolu bir tekne, benzin duruyor, günler geçiyor. Değil yıldız poyraz, değil yıldız karayel, değil azgın bir fırtına, bir fısıltı bile esmiyordu. Vasili çıldırmış gibiydi. Ulan bu zalimi, bu kan içiciyi öldüremeyeceğim. Allah bile ondan yana. En küçük bir yel bile esmiyor. Sanki bu adaya hiç yel uğramamış gibi. Değirmenlerin kanatları bile durdu. Dönmüyorlar. Ama bir gün nasıl olsa esecek. Hem öyle bir yel esecek ki ağaçların dallarını bile kıracak. Ağaçları hem de şu koca çınarları köklerinden sökecek kadar. Ve cumartesi günü ikindi üstü bir fırtına koptu. Deniz ta çınarların dibine kadar geldi. Yüzbaşı zar zor kayığını evlerin önüne çekebildi. Vasili'nin sevincine diyecek yoktu. Ya bütün evler yanarsa, Tanasi'nin evi de yanarsa, içindeki yiyecekler de yanarsa. Bir buğday tanesi bile 100 damla alın teridir. Varsın o da yansın diye her şeyi göze almış söylendi Vasili. Gün kavuştu, karanlık bastı. Vasili koşarak mağaraya gitti. Benzin tenekesini aldı. Kamışlığın içine getirdi. Tenekeyi tornavidayla açtı. Geceye benzin kokusu yayıldı. Esen yel azıttıkça azıttı. Gece yarıyı geldi geçti. Yüzbaşının ışığı daha yanıyordu. Vasili ne yapsın? Bekleyecekti. Uyumuştu. Bir gürültüyle yerinden fırladı, güneşe baktı. Gün kuşluğa gelmişti. Gürültüyle iskeleye yanaşan Ali Osman Reis'in teknesi çıkarmıştı. Ali Osman da tayfalarıyla iskeleye çıkmış yöreye bakınıyordu. Bu sırada da evinden yüzbaşı çıktı, iskeleye geldi. Ali Osman Reis'i gülerek karşıladı. Hoş geldiniz dedi. Benim adım Poyraz Musa. Çıktığım şu evi, şu yukarıdaki değirmeni satın aldım. Hayırlı olsun. Sağ olasınız ya. Buraya gelen ilk kişiler sizlersiniz. Bu adayı Allah bile unutmuş. Böylelikle Vasili yüzbaşının adını da öğrendi. O gün akşama kadar Vasili kamışlığın içinden ayrılamadı. Kedi kamışlıktan çıkıp yeni gelen adamların yanına gitmek istiyor. Vasili onu yanında tutmak için akla karayı seçiyordu. Poyraz Musa kediyi bir görürse her şeyi sezerdi. Burada bir kişinin yaşadığını biliyordu. Kediyi de böyle besili görürse... Poyraz Musa epeyce konuşkan bir kişiydi ya, hiç açık vermiyor, kendisinden hemen hemen hiç söz etmiyordu. Savaşları, insanların çektiklerini, insanın insana ettiği zulmü, gezip gördüğü yerleri, bu adayı Çanakkale'de yaralanan, yaralanıp da buradaki hastanede yatan bir arkadaşından duyduğunu, arkadaşının da burasını anlata anlata bitiremediğini, kendisinin bu cennet adaya bu yüzden yerleşmek istediğini, ilk fırsatta da malını mülkünü satarak buraya geldiğini, yalnız düş kırıklığına uğradığını, çünkü adayı bomboş bulduğunu, insansız bir yerinde ne kadar güzel olursa olsun 5 para etmeyeceğini, insansızlığında ne kadar zor olduğunu, insansız bir yerde o yer bir kez değil 1000 kez de cennet olsa bile orada yaşanamayacağını yana yakıla anlatıyordu. Korkma diyordu Ali Osman Reis. Bu dünyada hiçbir yer boş kalmaz. Hele böyle bir cennet bahçesi. Çınarın altına yaktıkları ateşin közünde pişirdikleri balıkları, koskocaman tekerlek ekmeklerle yedikten sonra sedirlerin üstüne uzanıp yattılar, uyudular. İkindi üstü uyanınca ilk işleri çeşmede yüzlerini yıkamak oldu. Bu sırada yüzlerce sığırcık gelmiş, çınarların üstüne konmuş, durmadan hıcırdaşıyorlardı, kulakları sağır edercesine. Ali Osman Reis, sana o hastaneyi göstereyim Poyraz Musa dedi. Çanakkale Savaşı'nda kiliseyi, onun az yukarısındaki kız okulunu, hastalar çoğaldıkça evleri, evlerde dolunca çadırları hastane yaptılar. Senin anlayacağın bütün ada hastane oldu. Haydi sana kiliseyi göstereyim. Hep birden kiliseye gittiler. Kilise o kadar güzeldi, aydınlıktı. Denizin ışığı, kokusu, sesi olduğu gibi yapının içindeydi. Döndüler. Ali Osman, Poyraz Musa'dan fırsat buldukça konuşuyor, en çok da ada Rumlarının giderkenki hallerini anlatıyordu. Onların gönderilmelerinin onu derinden sarstığı anlaşılıyordu. Sen olsan üzülmez misin? Kahrolmaz mısın? kederden ölmez misin? Biz de bütün balıkçı arkadaşlar da, kasabalılar da üzüldük. Onlar kadar, dostlarımız, arkadaşlarımız da çoğu. Aramızda tuz ekmek hakkı vardı. Hemen hemen bütün balıkçılar onları uğurlardık. Yunan vapurları iskeleye yanaşıncaya kadar adalılarda da, bizde de böyle bir üzüntü, keder yoktu. Sanki onlar birkaç günlük bir seyahate çıkıyorlardı. Biz de onları birkaç gün sonra yeniden görecektik. Onlar gemilere binince birdenbire bir sessizlik oldu. Bu geldiklerinden bu yana Ali Osman Reis'in üçüncü anlatışıydı. Her anlatışta da sesi bozuluyor, gözleri doluyor, konuşmasını da bir süre kesiyor, biraz sonra da kaldığı yerden anlatmaya koyuluyordu. Yaşlılar, orta yaşlılar, iki büklüm olmuşlar, ayakta duramıyorlar, yalpalıyorlardı. Öylece geminin üstünde kas katı kesilmişler, yüzleri de apak olmuştu. Kadınlar, kızlar ağlaşıyorlardı. Biraz sonra gene sessizliği bozmadan gemilerden karaya inmeye, geri binmeye başladılar. Binerken de, inerken de kimsenin yüzüne bakmıyorlar, hiç de konuşmuyorlardı. Bizim köyden Karayani Reis, komşum, çocukluk arkadaşım, denizdeki bütün taşları, nerede hangi balık var, hangi balık nerede kaç kulaçta yakalanır o bilirdi. Biz hepimiz denizi ondan öğrendik. O Tanrı'ya değil denize tapardı. Kimi insan kuşların, karıncaların, kelebeklerin, börtü böceğin, kimi insan ışığın, yağmurun, toprağın, ağacın, çiçeğin dilini anlar konuşur. Karayani de bilumun balıkların dilini bilirdi. Karayani ile iskelede belki 10 kez öpüştük. Onunla sarmaşıp öpüşüyoruz, o vapura giriyor, girer girmez de geri çıkıyor, karşı karşıya durup bakışıyor, sonra da o koşarak vapura biniyor, hemencecik de geri çıkıyordu. Bekliyordu orada. Sanki birisi gelecek de, dur yani, gitme diyecekti. Hiç kimse vapur kalkıncaya kadar gideceğine inanmıyordu. Bizler de, onları iskelede uğurlayanlar da inanamıyorduk. Sonunda vapur kalktı. Gidenler üst üste güverteye yığıldılar. Gözlerini ayrıldıkları topraklara dikmişler, yerlerinden kıpırdayamıyorlardı. Ali Osman Reis, ustası Karayani Reis'in türlü hünerlerini, ıncığını cıncığını anlattıktan sonra ayağa kalktı. Poyraz Musa kardeş, hoş gelip safalar getirmişsin. Bir hacetin olursa başımız üstüne. Adam sana kutlu mutlu olsun. Sağ ol Osman Reis, gene beklerim. Tekne gözden yetinceye kadar Poyraz Musa iskelenin ucunda durdu, balıkçıların arkasından baktı. Onlar gözükmez olunca da evine girdi. Vasili bekledi, bekledi. Gün kavuştu gitti de Poyraz Musa dışarıya çıkmadı. Sabahleyin durmuş Poyraz Karayel öğleye doğru yeniden başladı. Gün kavuşurken iyice azıttı. Vasili kediyi kucağına aldı, kamışlıktan dışarıya çıktı. Kendisi acıkmıştı ya, kedinin hali perişandı. Balığın kokusunu aldıkça kaçmak için çıldırmış, Vasili onu göndermedikçe de ellerini, yüzünü çırmalamış, miyavlamaya çalıştıkça da Vasili onun ağzını mendiliyle kapatmış, kedinin çırpınışları duruncaya kadar da öyle tutmuş, bıraktığında da kedi yerde yarı baygın kalmıştı. Kedinin bu durumu onun yüreğini paralamış, o kadar üzülmüştü ki neredeyse ağlayacak. Şimdi de onu aç bırakmamalıydı. Benzin tenekesini hiç dokunmadı, kamışlıkta bıraktı. Gece gelip eve dökecekti. O kadar insanın balık artığı nasıl olsa bir kediyi doyururdu. Bu karanlıkta artık balıkları nasıl bulacaktı? Kedi gözleri gibi ışılayan, tüllenmiş gözleri görünce sevindi. Bir yandan artıkları kendi toplamaya çalışırken kediyi bırakmalıydı. Kedi nasıl olsa artıkları koklayarak bulur, afiyetle yerdi. Kediyi közlerin yanına bıraktı, közlere üfledi. Közlerin ışığı biraz daha yüreği aydınlatır oldu. Vasili el yordamıyla yarı yanmış birkaç balık kuyruğu bulunca çok sevindi. Aramasını sürdürdü. Bir sürü daha eti üstünde kuyruk, kılçık buldu. Kedi de bir şeyler bulmuş, çıtırtada çıtırtada iştahla yiyordu. Kedinin çıtırtıları azalmış, Vasili de birçok balık parçası bulmuş, sedirin tahtası üstüne koymuşken Poyraz Musa'nın evinin kapısından bir gıcırtı geldi. Vasili o yana döndü, kapı açıldı. Karartı kapıdan çıktı, merdivenleri indi, bu yana yöneldi. Vasili yerden kediyi, sedirin üstünden balık parçalarını aldı. Kamışların ardını dönmesiyle, koyalın dibindeki ılgınların içine girmesi, büyük zeytinin duldasına sokulması bir oldu. Zeytinin altından Poyraz Musa'nın ayak seslerini duyuyordu. Poyraz Musa, kamışlığın önünden geçti, böğürtlenlere düştü. Ayağı bir böğürtlen teveğine takılmış olacak ki pat diye yumuşak bir ses geldi kamışlığın önünden. Bir de öf diye bir ses duyuldu. Ses vay anasını diyerek de ayağa kalktı yürüdü. Vasili bütün bedeniyle kulak kesilmiş ayak seslerini dinliyordu. Ayak sesleri bir süre çimenlerin üstünden, sonra kumlardan, ardından da çakıl taşlarından geldi. Vasili ayağa kalktı, karartıyı karanlığın içinde, karanlığın kıpırdayan bir parçası gibi gördü. Fırtınadan kabarmış, denizin sesinden ötürü ayak seslerini duyamıyordu. Geri yerine oturdu. Ağacın gövdesine belini dayadı, kulaklarını da geceye dikti. Uzun bir süre ayak sesi duyamadı. Gerilmiş, yorgun, öfke içinde beklerken ayaklarının ucuna uzanmış, önüne koyduğu balık parçalarını açgözlülükle yemiş bitirmiş kediden bir mırıltı geldi. Kedi rahatlayınca o da rahatladı. Birazcık da olsa Poyraz Musa'yı unuttu, çözüldü. Kediyi okşarken çakıl taşlarından ayak sesleri gelir gibi oldu. Ayağa kalktı, kıyıya bakındı. Karartıya benzer bir şey göremedi. Yalnız çakıl taşlarından gelen ayak sesleri denizin, fırtınanın uğultusu içinden seçiliyordu. Bir ara ayak sesleri duyulmaz oldu. Vasili artık Poyraz'a yüzbaşı değildi, Poyraz Musa diyordu o adamı. Yüzbaşıya, kumsala düşmüş olacak ki ayak sesleri duyulmayan kişiye. Kedi mırıldanır. Poyraz Musa da dalmış gitmişken üç adım ileriden ayak sesleri duyuldu. Zeytinin gövdesinden üstlerine sıcak bir soluk aktı. Yüreği hop etti. Belinden tabancasını çekti, karartıya doğrulttu. Tam bu sırada da burunlarının ucundan büyücek bir kuş parladı, geçti gitti. Kanat çapırtısı fırtınanın uğultusunu bastırdı. Karartının ödü patlamış olacak ki paldır küldür düşe kalk ılgınların dışına çıktı. Soluk soluğaydı. Soluğu zeytin ağacının altından duyuluyordu. Gece yarıyı çoktan geçti. Bir ara ayak sesleri kesildi. Vasili daha mırıltısını kesmemiş kedisini kucağına aldı, koyağın içinden çıtır çıkarmadan yukarıya tepeye kaydı. Aşağıda Poyraz Musa gemici feneri elinde bir ılgınların içine giriyor, çalı kümelerine, kamış köklerine teker teker bakıyor, oradan da tağ çamlara çıkıyor, kayalıklardan tepeye yöneliyor, tepenin üstüne varmadan geriye dönüyor, durmadan da önünden kuşlar parlıyor. Poyraz Musa da her kuş parladığında alıyor, yatırıyor, düşüyor, kalkıyor. Elindeki fener de yerde yuvarlanıyor. Yumuşak otlara düştüğünden olacak camı kırılmıyor, gazı akmıyor. Poyraz yerdeki fenerini alıp aramasını rahat, başka bir kuş parlayıncaya kadar böyle sürdürüyordu. Böylece Poyraz Musa aramasını tan yerleri ışıyıncaya kadar sürdürdü. Ortalık aydınlanınca da lambasını söndürdü, doğuya yöneldi. Kıyıdan her çalının altına, her çukurun içine, her ağacın üstüne baka baka bütün adayı dolandı. Sonra da yorgun argın, bitkin evine girdi. Vasili yerinden kalktı. Her yanı uyuşmuştu. Ürkek ürkek, o da her çalının altına, kamışların köklerine, kayalıkların arkalarına, ot bürümüş çukurlara bakarak köşklere indi. Evin cihannümasına çıktı. Yatağı orada yoktu. Bomboş oda içine dokundu. Yalnızlığı, ıssızlığı ta yüreğinin kökünde duydu. İçi cız etti. Koşarak aşağı indi. Arkasına baktı. Kedi gelmemişti. Koşarak mağaraya gitti. Yatağını sırtladı, geriye döndü. Kedi her zamanki yattığı yere kıvrılmıştı. Yatağı onun yanına serdi. Kediyi de döşeğin üstüne koydu. Odanın ortasında durdu, düşündü. Gene merdivenleri indi, mağaraya geldi. Öte birisinin götürülebileceği kadarını sırtlandı, cihannümaya getirdi. Böyle birkaç sefer daha yaptı. Mağarada benzin tenekelerinden, kayıktan başka bir şey kalmadı. Gelirse gelsin, geleceği varsa göreceği de var o yüzbaşının, diyor öfkeleniyordu. Kedi gelmiş yatağın üstüne yatmıştı. Kediyi uyandırmamaya çalışarak kucağına aldı. Yastığın üstüne usulcacık koydu. Kedi iyice doymuş olacak ki uyanmadı. Sanki o kadar yol gelmemiş gibi uyumasını sürdürüyordu. Erkenden kalktı. Torbadan kuruyup taş gibi olmuş bir ekmek aldı, mağaraya geldi. Kayığı çıkardı. Daha motoru işletmeden ayağa kalktı, yöreye bir göz gezdirdi. Dün geceki fırtına durmuştu. Gene de dalga uçları aktı. Kayık sallanıyordu. Bugün de ikindi üstü fırtına çıkabilirdi. Öyleyse şu karşıki kaba adaya gitmeliydi. Adada hem su vardı hem de yeşillikti. Tepeden tırnağa keskin çakmak taşı kayalıktı ada. Kayalıklar ikiye ayrılmış, orta yerde bir yemyeşil ağaçlıklı düzlük oluşmuştu. Kayalıkların arasında da yer yer küçük düzlükler gözüküyordu. Düzlerde de ağaçlar, çalılar bitmişti. Bu adaya korsanlardan, balıkçılardan, eşkıyalardan, kaçakçılardan başka kimsecikler uğramamıştı. Ada çok küçüktü ve 5 baş insanı bile besleyemezdi. Yalnız bu adada keçiler vardı. Hem de mavi, çakır tüylü. Ne zaman, niçin, kim getirmiş de bu keçileri bu adaya bırakmıştı kimse bilmiyordu. Bu küçücük adada tavşan, tilki, yılan da vardı. Hem de som lacivert, hem de ak benekli upuzun yılanlar. Adada yırtıcı, kırmızı bakır rengi bir kuş da gördüğünü söylüyordu Lefter Reis. Lefter Reis, tüyleri çok kırmızı, köz gibi yanan bu kuşu yakalamak istemiş, yuvasına ağ bile germiş, bütün avcılık hinerlerini kullanmış, cıva gibi kuşu bir türlü yakalayamamıştı. Kuş atmacadan biraz büyüktü. Uçarken ya da konmuşken güneşe gelince tüyleri kızıl bir şimşek gibi çakıyordu. Her adada, her yerde güvercin başka kuşlar vardı da, bu adada bu kızıl kuştan başka kuş yoktu. Göçmen kuşlar göç zamanlarında bütün adaları, dağları, ovaları dolduruyorlardı da bu adanın yakınından bile geçmiyorlardı. Vasili motoru çalıştırdı. Yönünü kaba adaya çevirdi. Dalgaların uçları gittikçe ağrıyordu. Hayra alamet değil diye içinden geçirdi. Bu gece fırtına çıkarsa kayığını kumluğa çeker, adada da kalabilirdi. Adanın önüne geldiğinde dalgalar biraz daha büyümüş, rüzgar daha artmıştı. Kumsala 300 kulaç kala Vasili gazı kesti, demir attı. Oltasına yem taktı, denize attı. Birkaç saatte yeterinden de çok balık tuttu. Fırtına da birdenbire başladı. Çocukluğundan bu yana denizi, rüzgarları, fırtınaları avucunun içi gibi bilen Vasili'yi, fırtınanın böyle birdenbire başlaması her zaman şaşırtmıştı. Dalgalar öyle yüksekti ki, motor hemen o anda çalışmasaydı, kim bilir kendilerini hangi kıyının hangi kayalıklarında bulurlardı.